Ayrım 86.
B. 11 Nisan'da bile Yunan ordusunun İzmir'e çıkacağı henüz belli ve kesin değildir. 3 hafta sonra 6 Mayıs'ta kesinleşecektir. Henüz söylenti halindedir. Planı sonradan kurgulayan Karabekir bu sefer açıkça Yunanlardan söz ettiğini yazıyor. C. Daha sonra olayların zorlamasıyla alınacak kararları da kendi planının gereğiymiş gibi anlatıyor. D. Bu plana göre kendi Doğu cephesini Mustafa Kemal de Batı cephesini yönetecekmiş. Dipnot. Daha sonra Mustafa Kemal'e Batı cephesi komutanlığı önerdiği iddiasını bırakacak, başka görevler önerdiğini ileri sürecektir. Mesela liderlik, mesela başkomutanlık. İfadesi sürekli değişiyor, bir sonraki dipnotta göreceğiz. E. Güneyden gelen tehlikeye hiç temas etmiyor. F. O anda Konya'da 2. Ordu müfettişi Mersinli Cemal Paşa ve 12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin Altay, Ankara'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa da var. Hepsi de muktedir komutanlar. Batı cephesini yönetme işini üzerine alabilirler. Acaba niye illa Mustafa Kemal'in gelmesini istediğini yazıp duruyor? Bunun cevabını Rüya adlı bir manzumesinde vermektedir. Manzumede Abdülhamit Karabekir'i şöyle över. Beni ve saltanatı devirenler önünde sen vardın. Hele sonuncusunda hem mebus hem de kumandandın. İstiklal Harbi'ni sen kurdun ve başı da sen buldun. Dipnot. 2 Şubat 1950 tarihli Millet Dergisi'nden aktaran Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 153. Karabekir İstiklal Harbimiz adlı kitabında da şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Paşa'yı başa geçirmek ve bunu bütün kuvvetimle tutmayı daha İstanbul'dayken düşünmüştüm. Sayfa 32 ayrıca 65-66. Son anılarında ise şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandanlığı almasını daha İstanbul'dayken teklif etmiştim. Fakat kabul etmesine rağmen ilk fırsatta Millet Meclisi reisine geçmiş ve başkumandanlığı açıkta bırakmıştı. Paşaların kavgası sayfa 154 dipnot. Karabekir Mustafa Kemal'e Batı cephesi komutanlığını mı, hareketin liderliğini mi yoksa başkomutanlığı mı önermiş? Hangisi doğru? Hiçbir belgesi dayanağı yok. Olayların gidişine de uymuyor ama iddiası bu. Fakat nedense lider o değil. Hatta Erzurum Kongresi'nden sonra ister istemez öteki kolordu komutanlarından pek farkı kalmayacaktır. Bu durumu lideri kendisinin bulduğunu ileri sürerek açıklamaya çalışıyor. Oysa Mustafa Kemal'in liderliğinin 11 Nisan 1919'dan önce Kurtuluş Savaşı'nın öncüsü olacak kimseler tarafından zaten kabul edilmiş olduğunu görmüştük. Cebesoy'un açıklamasını da aşağıda okuyacağız. G. Kaldı ki Mustafa Kemal ordu ve ordular grubu komutanlığı yapmış bir asker. Anadolu'da ise o anda boş bir ordu komutanlığı, müfettişliği yok ki bu görevi alabilsin. Cemal Paşa'nın ayağını kaydırıp da onun yerine mi geçecekti? Karabekir özel olarak gelebilirsiniz dediğini yazarak yapıntı planına bir çeki düzen vermeye çalışıyor. Dipnot. Karabekir Mustafa Kemal ordu müfettişi kendini dahi ona itaat etmediğini açıklayarak övünmektedir. Mustafa Kemal 29 Mayıs 1919 günü bütün kolordulara bir emir yollar. Emir en kötü ihtimalde hesaba katarak her türlü tecavüze karşı alınacak çeşitli askeri tedbirlerle ilgilidir. İstiklal Harbimiz sayfa 35-36. Karabekir Milliyet'te yayımlanan 5. mektubunda diyor ki ben bu emri yapmamıştım çünkü böyle bir tehlike görmüyordum. Bu ifadesini İstiklal Harbimizin esaslarında değiştirir. Şark taarruzu hazırlığında bulunulduğu için bu emri mevkii tatbikata koymadım, uygulamadım. Sayfa 53. İstiklal Harbimizde ise büsbütün başka türlü yazıyor. Bu teşkilata şarkta çoktan başlandı. İhtiyaç aylarca evvel görülmüştü. Sayfa 36. Her kaleme sarılışında ifadesi değişiyor. İşin tuhafı Karabekir Mustafa Kemal'in 6 Şubat 1920 günü taarruz emrini de mevsim ve benzeri sebepler ileri sürerek yerine getirmeyecektir. İstiklal Harbimizin esasları sayfa 163-171. Mustafa Kemal Anadolu'ya özel olarak geçseydi acaba ne olurdu? Karabekir bir ihtilal hükümeti niteliği taşıyan heyeti temsiliyenin kararları içinde şöyle diyor. Heyeti temsiliyenin mahsurlu gördüğüm arzularında bit tabi yapmıyorum. İstiklal Harbimizin esasları sayfa 136. Bir yanda liderliği ya da başkomutanlığı önerdiğini iddia ettiği Mustafa Kemal ya da Türkiye'yi temsil eden heyeti temsiliye, bir yanda da beğenmediği kararları uygulamayan bir kolordu komutanı. He, Mustafa Kemal hiçbir görevi ve yetkisi olmadan özel olarak Anadolu'ya geçmeyi düşünmemiş değildir. Dipnot Fadi Rıfkı Atay Atatürk'ün hatıraları sayfa 90-91. Cebesoy'un anılarında bunu belirttiğini göreceğiz ama geçmek için acele etmemiş, gerçekçi bir insan olarak uygun bir fırsat çıkmasını kollamıştır. Dipnot. Mustafa Kemal diyor ki, bir kararım varken onu niçin hemen tatbik etmiyorum? Hemen söyleyeyim ki ağır ve kat'i bir kararın doğruluğuna inanmak için vaziyeti her köşesinden mütalaa etmek lazımdır. Ağır ve kat'i bir karar tatbik edilmeye başlandıktan sonra keşke bu tarafında düşünseydim. Belki bir çıkar yol bulurduk. Yeniden bunca kan dökmeye, bunca can yakmaya ihtiyaç kalmazdı gibi tereddütlere yer kalmamalıdır. Böyle bir tereddüt karar sahibinin vicdanında kanayan bir yara olur ve onu yaptığının doğruluğundan da şüpheye düşürür. Bundan başka beraber çalışacak olanlar yapılandan başka bir şey yapılmak ihtimali kalmadığına inanmalıydılar. Adı geçen eser sayfa 91-92. Keşke herkes konuşmadan, yazmadan, karar vermeden önce bütün ihtimalleri düşünse de sonra vals yapmak ya da susmuş olmak zorunda kalması. Mustafa Kemal de değerlendirme sırasında içinde çeşitli tahmin, tercih ve zamanlama yanlışları yapmış olabilir. Ama sonunda bütün imkanları ve ihtimalleri dikkate alarak o aşama için en doğru karar verdiğini ve uyguladığını görüyoruz. Bu yüzdendir ki o korkunç kaostan zaferle çıkılmıştır. Bu yüzdendir ki liderliği hiç tartışılmamıştır. İyi. Mustafa Kemal'in Karabekir'in bu kitabıyla ilgili el yazısı notlarını Uğur Mumcu açıklamıştır. Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 179-186. Mustafa Kemal'in Karabekir'in bu ziyaretle ilgili olarak yazdıkları hakkındaki notu şöyle. Baştan başa yalan, sonradan uydurma bir tiyatro parçası. Sayfa 181-13. not. Dipnot. Mustafa Kemal'in o tarihteki yaveri C. Abbas Güler'de bu ziyareti ve konuşmaları Karabekir'den bambaşka şekilde anlatmaktadır. Aktaran H. Bayur Hayatı ve Eseri sayfa 288-289. Ama Güler'in bazı ayrıntılarda muhayyilesini çalıştırdığı anlaşılıyor. Mesela Karabekir bu ziyaret sırasında Erzurum'a gitmek hevesinde bulunmadığını, bu tayinden hiç memnun olmadığını söylemişmiş. Bunun kesinlikle doğru olmadığını kanıtlayan tanıklar var. İsmet İnönü Hatıralar 1. sayfa 171, Yüzbaşı Selahattin'in romanı 2. sayfa 20-21, Mustafa Kemal'in bu görüşme hakkında kendisine verdiği bilgiye dayanarak Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 43. J. Karabekir'in en yakın arkadaşı İsmet İnönü de şöyle diyor. O günlerde Kazım Karabekir Paşa'ya sorulmuş olsalardı, bu vazifeyi ordu müfettişliği ona vermeyin derdi. Karabekir Paşa öteden beri Atatürk'ten korkardı ve onu sevmezdi. Ama bu his tek taraflı değildi. Karşılıklı ikisi de birbirlerini sevmezlerdi. Kazım Karabekir Paşa İstanbul'dayken Atatürk'le beraber olacağım diye endişe ederdi. Erzurum'a giderken korkuyorum sen de onunla beraber olacaksın demiştir. Korktuğu da başına geldi. Hatıralar 1. sayfa 175. K. Ali Fuat Cebesoy da Şubat 1919'da İstanbul'daki son hazırlıkları özetle şöyle anlatmaktadır. Ekseri geceler Mustafa Kemal Paşa'da misafir kalıyordum. Arkadaşlar da aynı eve geliyorlar. Saatlerce müdaveleyi efkarda yani düşünce alışverişinde bulunuyorduk. Milli mukavemeti İstanbul'dan değil Anadolu'dan idare etmenin zarureti aşikardı. Faaliyetlerimizi bunun etrafında toplamış idik. Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evinde yaptığım sohbet ve müzakerelerde bunun da kolay olmadığını anlamıştık. Birçok yüksek mevki sahibi zevatla görüşülmüş ve konuşulmuştu. İçlerinde yalnız Rauf Orbay, Refet Belebeyler ile bazı fırka tümen kumandanları ve erkan-ı harp reisleri yani kurmay başkanları Anadolu'da bilfiil vazife almayı kabul etmişlerdi. Diğerleri aynı cesareti gösteremiyorlar, tereddüt ediyorlar, türlü türlü mütalaalar ileri sürüyorlardı. Asıl mühim mesele Mustafa Kemal Paşa'nın milli davanın temini bakımından üzerine alacağı vazifeye mesnet, dayanak olabilecek bir memuriyete tayiniydi. Ne yazık ki o tarihlerde hükümet adamlarında bu genç kumandanı Anadolu'da mühim bir işin başına getirecek ne bir cesaret görülüyor ne de bunların muhitinde hamiyetli bir ruh taşıyordu. Var kuvvetimizle Anadolu'da çalışmaya devam etmekte Mustafa Kemal Paşa ile bir defa daha anlaşmıştık. Kumandanı bulunduğum 20. Kolordu karargahının Ankara'ya nakli ile burasının bir mukavemet merkezi yapılmasını kararlaştırdık. Dipnot, Mustafa Kemal Paşa'nın ve benim görüşüme göre Ankara her türlü teşkilata, birliğe ve hareket başlangıcına müsait stratejik bir mevkiydi. İstanbul hükümeti ve İngilizlerden evvel burasının tarafımızdan tutulması en büyük emelimizdi. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 48. Paşa'nın geniş selahiyetli bir vazife ile Anadolu'ya geçmesine her taraftan çalışılacaktı. Buna intizaren yani bunu bekleyerek daha bir müddet İstanbul'da kalacaktı. Anadolu'da vücuduna ihtiyaç hasıl olduğu zaman bir vazife alamamış bile olsa hususi surette Anadolu'ya geçecek milli mücadeledeki şerefli mevkiini alacaktı. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 38-40. Dipnot. Cebesoy Karabekir'den hiç söz etmiyor. Çünkü İstanbul'daki bu hazırlık görüşmelerinin hiçbirinde Karabekir bulunmamıştır. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 43. Ama Vehbi Vakkasoğlu şöyle yazıyor. Karabekir Paşa o günlerde kurtuluşu mümkün gören ve hem de onu gerçeğe uygun şekilde planlayan ilk kumandan olma şerefini kazanıyor böylece. Son Bozgun 1. sayfa 114. Bu bilgiler ve tanıklar Karabekir'in planı ben yaptım, lideri ben buldum gibi iddialarını yalanlamaktadır. Zaten birinin bulduğu ve idare etmeye çalıştığı bir baş ile uzun ve çetin bir bağımsızlık ve kurtuluş savaşı verilir mi? Dipnot. Karabekir diyor ki, ben Şark'ta milli hükümet esasını kurarken, Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a bir padişah hükümetinde herhangi bir vazife alarak en kıymetli arkadaşları da etrafında toplaması ihtimali beni pek düşündürmüştü. İşte en mühim olarak buna mani olmak içindir ki şahsımdan fedakarlık yaparak fikrimin husulü için kendisini Şark'a davetle milli hareketin başına geçmesini teklif etmiştim. Daha evvel İsmet'le de uzun uzun diye konuşmuştuk. İstiklal Harbi'miz sayfa 18. İsmet Paşa'nın bu hususu doğrulamadığını asıl metinde gördük. B. Ayrıca Mustafa Kemal hükümetle vazife alsaydı ne olurdu ki? Fevzi, Cevat ve Cemal Paşalar aldılar da ne oldu? Milli mücadele yine başlamadı mı? Ama bunun için hareketin başında bu kararı verecek cesarette, milleti çevresine toplayabilecek nitelikte, çağı okuyabilen kararlı ve yılmaz bir liderin bulunması şarttır. Karabekir'in kitaplarını yazarken gururuna yedirip de bir türlü itiraf edemediği husus da budur. Rauf Orbay 1941 yılında hem de Karabekir'e yazdığı mektupta Erzurum'da oldukları sırada 1919 Karabekir'in kendisine şöyle dediğini açıklamaktadır. Bize kumanda etmek meziyet ve kudretini haiziye gelen şahsiyet Mustafa Kemal Paşa'dır. İstiklal Harbi'miz sayfa 1103. İşin aslı bu. C. Çünkü kendisi bu nitelikleri taşımıyordu. Sürekli sızlanan ve eleştiren, ayrıntılara kenetlenmiş, takım oyununa ayak uyduramayan bir bürokrat kafasıyla milli mücadele yürütülebilir, ihtilal yapılabilir mi? Doğrusu şu ki Mustafa Kemal Anadolu'ya amir ve lider olarak geçmiş, Kazım Karabekir de Mustafa Kemal'in liderliğini ve amirliğini ister istemez kabul etmiştir. Dipnot, Mustafa Kemal bunu iki kere de doğrulatıp pekiştirecektir. Önce Amasya'da, sonra Erzurum'da. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali sayfa 266. İstiklal Savaşı'nı planladığını ve başlattığını ileri süren Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Anadolu'ya geçene kadar genel, birleştirici, geleceğe yönelik hiçbir etkinlikte bulunmamıştır. Kapsamlı etkinlikler Mustafa Kemal ile başlayacaktır. Dipnot, Mustafa Kemal 18 Haziran 1919 günü Amasya'dan Edirne'deki 1. Kolordu Komutanlığı'na yolladığı emirde şöyle diyor. Umum Anadolu ve Trakya müdafaa-i hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerini tevhid etmek yani birleştirmek ve Anadolu ve Rumeli umum vilayetinin murahhaslarından mürekkep kuvvetli bir heyeti merkeziye teşkil etmek takarrür etti yani kararlaştırıldı. Notluk 3. cilt 19. belge. Sivas Kongresi bu kararın sonucudur. Karabekir bölgesel ve sınırlı bir yaklaşım içindeyken Mustafa Kemal sorunu bir bütün olarak ele alıyor. Aralarındaki büyük farkın biri de budur. Ali Fuat Cebesoy diyor ki, Amasya kararlarıyla aynı ve bölgesel teşebbüsler birleştirilmiş, bütün milletin istiklal ve vatanımızın uğradığı tehlike etrafına birlik olduğu harice ve dahile gösterilmiştir. Amasya kararları toplayıcı bir ruh taşımaktadır. Şunu hemen ilave etmeliyim ki bunun başlıca amiri de Mustafa Kemal Paşa'dır. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 76. Fevzi Çakmak da şöyle diyor. Eğer Mondros Bütü Harekesi'ni takip eden aylarda bir tayyareden Anadolu'ya bakarsanız yer yer yanan ateşler, reddi ilhak ve müdafaa-i hukuk denekleri görülecektir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdı. İşte onu Mustafa Kemal Paşa'nın meşalesi temin etti. Aktaran Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasi Partiler sayfa 475. Yurt çapında örgütlenme ancak Sivas Kongresi'nden sonra başlar. Ayrıntı için M. Goloğlu, Sivas Kongresi sayfa 147-172. Karabekir benim planım etrafında ilk evvel kimler toplandı diye soruyor ve Erzurum Sivas Kongrelerini ve benzerlerini anlatıyor. İstiklal Harbimizin esasları sayfa 43 ve devamı. Oysa Erzurum'da Doğu illeri temsilcilerin toplanmasıyla Karabekir'in de Mustafa Kemal'in de bir ilgisi yoktur. Onlardan önce ve onların dışında kararlaştırılmıştır. M. Goloğlu, Erzurum Kongresi sayfa 52-54, 174-176. C. Dursunoğlu, 52-53-56. Karabekir gelişinden önce kurulmuş olan 1 Mart, resmen 10 Mart 1919, Erzurum Müdafaa-i Hukuk Derneği'ne bile türlü düşüncelerle uzak durur. Ancak Mustafa Kemal'in Havza'dan çektiği bir telgraftan sonra açık destek vermeye başlar. C. Dursunoğlu, Milli Mücadele'de Erzurum sayfa 61-62. B. Sivas Kongresi ise Karabekir'in bulunmadığı Amasya'da kararlaştırılmıştır. Dipnot Ali Fuat Cebeso Milli Mücadele Hatıraları sayfa 71-74. Rauf Orbay Yakın Tarihimiz 3. Cilt sayfa 48-49. Rauf Orbay Amasya kararları hakkında şöyle yazıyor. İlk fiili harekete geçmek kararını evvela biz üçümüz Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay hazırladık. Yakın Tarihimiz 3. Cilt sayfa 49. Karabekir Sivas Kongresi'ne karşıdır. İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 57-94 ve devamı. Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 72-73. Dipnot. İstiklal Harbimiz kitabında Karabekir'in Sivas Kongresi'nin anlamını az çok kavramış olduğunu gösteren bazı cümleler bulunuyor. Mesela sayfa 110-136-155. C. Karabekir ve Mustafa Kemal Anadolu'ya hiç geçmeden çok önce doğuda silahlı direnmeye karar veren ve milis birlikleri kuran birçok örgüt vardı. Dipnot, 3. bölümde Ermeni ve Gürcü saldırılarına karşı savunmak amacıyla Ardahan, Artvin, Oltu, Kars, Kağızvan, Sarıkamış ve Iğdır'da milli şuralar ve milis birlikleri kurulduğunu görmüştük. Bunların sonuncusu Trabzon Muhafaza-i Hukuk Milliye Derneği'dir. Dipnot, Trabzon ili bugünkü Rize, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerini de kapsıyordu. O da Karabekir'in gelmesinden önce 2 Şubat'ta kurulmuş, silahlı savunma kararı almış ve örgütlenmeye başlanmıştır bile. M. Goloğlu, Erzurum Kongresi sayfa 18-23-27. Ali Fuat Cebesoy da Karabekir Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul'daki görüşmeler doğrultusunda 20. Kolordu bölgesinde çeşitli hazırlıklar yapmış ve önlemler almıştır. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 49-56-80-83. Yunanlıların içeri doğru yürümesi üzerine Mayıs ayı içinde batıda birçok direniş örgütü kurulacak, ordu da bu direnişe bazen apaçık bazen kapalıca katılacaktır. Dipnot, Nizamettin Karacabe, Türk Ulusal Savaşı'nın ilk parçası, sayfa 95-136. Yüzbaşı Selahattin'in romanı 2. cilt, Kazım Özalp Milli Mücadele sayfa 9, Rahmi Apak Garp Cephesi Nasıl Kuruldu sayfa 17, Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıralı sayfa 124, Sabahattin Selek Anadolu İhtilal sayfa 239 ve benzeri kaynaklar. Görüldüğü gibi doğuda uyanma ve örgütlenme Karabekir'den önce başlamıştır. Ayrıca Karabekir'in de planının da güney ve batı bölgeyle bir ilgisi ve ilişkisi bulunmamaktadır. Oysa asıl savaşlar önce bu bölgelerde başlayacak, kısa süren doğu harekatından sonra da devam edecek ve sonuç batıda alınacaktır. Amasya tartışmalarının gizli kalamayarak duyulması ve İstanbul'un taziki neticesi, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin merkezi Anadolu'daki milli tavazzuva yani örgütlenmeye ve ne de garp cephesine koşmayarak Erzurum'a benim yanıma gelmeye mecbur kaldı. İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 62. Yani Mustafa Kemal ile Rauf Bey batıya gideceklerine Erzurum'a gelerek Karabekir'in ve planının etrafında toplanmışlarmış. Oysa Mustafa Kemal'in ve Rauf Bey'in Erzurum'a gelmelerinin sebebi Erzurum Kongresi ve Karabekir'in Erzurum'a gelmeleri için ısrar etmesidir. Rauf Orbay da 1941 yılında Karabekir'e yolladığı mektupta kısaca şu açıklamayı yapmaktadır. Mustafa Kemal Paşa ile benim evvela Erzurum'a gelerek bu kongrede bulunduktan sonra Sivas'a geri dönmemizi acil bir tedbir olarak gördünüz ve bu noktada ısrar ettiniz. Mektubu yayımlayan da Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz sayfa 1011. Dipnot, Mustafa Kemal'in Karabekir'in bu iddiası hakkındaki notu şöyle. Benim Erzurum'a gidişim kongre için daha evvelden mukarrer, kararlaştırılmıştır. Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 186. Rauf Orbay da özetle şöyle yazıyor. Amasya'da yapılacak başka bir işimiz kalmamıştı. Refet Bey ile birlikte alarak Sivas'a doğru yola çıktık. Vali Reşit Paşa ve şehrin ileri gelenleriyle görüşüp Erzurum'dan sonra orada toplanmasını münasip gördüğümüz kongrenin hazırlıkları üzerine anlaştıktan sonra Erzurum'a hareket ettik. Yakın tarihimiz 3. sayfa 49. Mustafa Kemal'in 24 Haziran'da Karabekir'e yolladığı telgraf özetle şöyledir. 25 Haziran'da Amasya'dan otomobille Sivas'a azimet olunacaktır. Fevkalade bir hal zuhur etmezse Sivas'tan hemen Erzurum'a hareket edeceğim. İstiklal Harbimiz sayfa 53. Karabekir İstiklal Harbimiz'e de şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın bir an evvel Erzurum'a gelmesini muvaffak buluyordum. Sayfa 48. Kemal Paşa'ya da bir an evvel Erzurum'a gelmesini yazdım. Sayfa 52. Sivas Kongresi'nden önce Erzurum Kongresi'nin toplanacağı Karabekir'in isteği üzerine Amasya kararları arasına alınmıştır. Madde 2 Ali Fuat Cephesoy Milli Mücadele Hatıralı sayfa 73. Yani her şey önceden kararlaştırılmış ve programlanmış. Mecburen Erzurum'a geldikleri Karabekir'in kitabını yazarken eklediği yakıştırma ve saptırmalardan sadece biri. Daha pek çok örneği var ama hepsini düzeltmek için binlerce sayfalık yeni bir kitap yazmak gerekiyor. Cebesoy da şöyle yazıyor. Karabekir Paşa Sivas Umumi Kongresi'nden evvel Erzurum'daki Vilayet-i Şarkiye Kongresi'nin toplanmasını ve Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'in toplantıya iştirak için Erzurum'a gelmelerini rica etmişti. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 72. Gerçi İstanbul yönetiminden gelen telgrafla Hürriyet ve İtilaf Partisi Sivas Başkanı Halit Bey ile bu sırada Sivas'ta bulunan Mahut Ali Galip yüzünden Vali Reşit Paşa sıkıntı içindedir. Ama Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'ta törenle karşılanırlar. Gerekli temasları yapıp önceden kararlaştırıldığı şekilde Erzurum'a hareket ederler. Dipnot. İslam Ansiklopedisi 1. sayfa 736. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın hatıraları sayfa 25-26-59. Ahmet Halit K. İstanbul 1939. Nutuk 1. sayfa 27-30. K. Erdeha. Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler sayfa 79-84. Sabahattin Selek Anadolu İhtilal sayfa 262. Profesör Doktor M.F. Kırzıoğlu Mustafa Kemal Paşa Erzurum ilişkileri üzerine. AAMD 1991-20. Sayfa 223-266. Son araştırmada pek az bilinen birçok ilginç belge yer almaktadır. Ama Karabekir bunları yok sayarak ve gerçeği tepe taklak ederek Mustafa Kemal Erzurum'a benim yanıma gelmeye mecbur kaldı diyor. Gelin de Fali Rıfkı Atay'ı anmayın. Dipnot. Velhasıl Karabekir hem gelmelerini ısrarla istiyor hem de Mustafa Kemal'i şemsiyesi altına sığınmış gibi göstermeye çalışıyor. Ne derler buna?